Hepimiz katiliz, sömürgecilik bir sistemdir. Jean-Paul Sartre, Belge Yayınları, 2. baskı, Eylül 1999. Bu kitap 155 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 7 Ekim 2011. Okuyan Fatih Önal. Bugün Fransız işçiler Cezayirli özgürlük savaşçılarıyla dayanışma içinde hissediyorlar kendilerini. Çünkü sömürgeci çetenin berhava olmasında her ikisinin de acil çıkarı var. Yeni sömürgecilik, özgürleştirici halk savaşlarını doğurur. Adım adım faşistleşen ve harap olan bu ülkede kitleler kendilerini savunmak için özgürlük savaşçıları ile yeni ve derin bir dayanışmaya girmek zorunda olduklarının bilincine varmışlardır artık. Belirleyici olan sorun, başka bir sol, başka bir insan yaratmayı zorunlu kılmaktadır. Jean-Paul Sartre. Belge Yayınları 219. Hepimiz Katiliz. Jean-Paul Sartre 21 Haziran 1905'te Paris'te doğdu. 1943 yılında felsefi başyapıtı Varlık ve Hiçliğin yayınlanmasından sonra egzistansiyalizmin en önemli temsilcisi ve 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri oldu. Tiyatro yapıtları, romanları, öyküleri ve denemeleriyle dünya çapında tanındı. Her türlü koşul altında insani angajeliği seçmesi, yani insandan yana olması ile özellikle Cezayir Savaşı ve ABD'nin Vietnam Savaşı sırasında adeta dünyanın vicdanı olmayı üstlendi. 1964 yılında kendisine verilen Nobel Edebiyat Ödülünü kabul etmedi. 13 Nisan 1980'de Paris'te öldü. Hepimiz Katiliz, Sartre'ın Cezayir Savaşı 1954-62 arasında kaleme aldığı sömürgeciliği ve yeni sömürgecilik yanında işkenceyi, kirli savaş yöntemlerini yargıladığı yazılarını bir araya getiriyor. Sartre, Fransız demokrasisinin ancak FLN'nin doğrudan desteklenmesiyle kurtulabileceğini savunuyordu. Bundan dolayı diğer aydınlarla birlikte Sartre hakkında da ceza davası açılması istendi. Sömürgeciliğin devamını savunan gizli askeri örgüt, Organisation de l'Armée Secrète tarafından evi iki kez bombalandı ama haklı çıkan Sartre oldu. Ön söz. Hepimiz Katiliz, Jean-Paul Sartre'ın 1954 ile 1962 yılları arasında yoğunlaşan Cezayir Savaşı sırasında yazdığı yazıları bir araya getiriyor. Aslında bu hayli gecikmiş bir görev. Çünkü Sartre özellikle 60'lı yıllarda Türkiye entelijansiyasının idolü olmuş, neredeyse 60 kuşağına damgasını vurmuş bir yazar. Öte yandan Sartre'ın 1979'lerin başlarında Fransız devletince yasaklanan devrimci sol bir derginin yazı işleri müdürlüğünü üstlenerek Paris sokaklarında bilfiil satması, böylelikle bu dergi üstündeki yasağın kalkmasını sağlaması çok dile getirilmiş bir örnektir. Ama örneğin Sartre'ın bir Fransız sömürgeciliğine karşı yürütülen Cezayir Kurtuluş Savaşı yanında net tavır alışı nedense çok geç, ancak 90'ların başlarında fark edilmiştir. Bu örneğin fark edilişi bizim politikacıları da etkilemiş olmalı ki Kürt sorununda tavır alan Yaşar Kemal hakkında De Gaulle'ün Sartre için o Fransa'dır demesi gibi bizzat Devlet Başkanı Demirel, hükümet sözcüsü Aktun'a Yaşar Kemal Türkiye'dir değerlendirmesinde bulunmuşlardır. Tabii politikacılar bile inanmadan böylesi sözler ederken, bazı aydınlarımızın Yaşar Kemal'i resmi bir söylemle eleştirmeleri ise aydın dünyamızın garabetlerinden biridir. Bu olay sömürgecilik karşısında, öncelikle kendi ülkesinin sömürgeciliği karşısında net tavır alan Sartre'ın aydınlarımızın bilinç altında yarattığı bir rahatsızlığı yansıtmaktadır. Çünkü nasıl Cezayir biraz da Fransa'nın Kürdistan'ı ise, Türkiye'nin de bir Cezayir'i vardır. Politikacılarımızın Yaşar Kemal'i Türkiye ile eşlendirme konusunda gösterdikleri cesaret, bakalım Kürt sorununun çözümünde atılacak cesur adımlarla bütünleşecek mi? Bir Sartre ya da De Gaulle'le öykünmek kolay ama farklı bir tarihsel ve coğrafi bağlam içinde onların tavrını belli asgari tutarlılık içinde yeniden üretmek zor. Çünkü benzemek değil, olmak gerekiyor. 1954 yılında Vietnam halkı Dien Bien Phu Savaşı ile Fransız ordusunu asla unutamayacakları bir yenilgiye uğrattı. Bu zaferin Fransız kolonilerinde deprem benzeri etkileri, yankıları oldu. Nitekim Cezayir Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi de 1954'tür. Fransız sömürge ordusunda Vietnamlılara karşı savaşan birçok Cezayirli asker daha sonra Cezayir'in kurtuluşu için savaşacaktı. Sömürgecilik bir sistemdir diyen Sartre, bu sistemin sömürge insanı yanında sömürgeciyi de nasıl çarpık bir dönüşüme uğrattığına işaret etmişti. Bütün diğer sömürgeler arasında Cezayir'in farklı bir yeri vardı. 100 yılı aşkın bir süredir buraya yerleşen milyonlarca Fransız, burayı vatanları olarak kabul ediyordu. Öte yandan Fransız devleti açısından da Cezayir, Fransa'nın bölünmez bütünlüğünün bir parçasıydı. Cezayir Kurtuluş Savaşı sırasında şiddetin aşırı yansımaları oldu. Fransız sömürgeciliği 1945 yılında, yani Alman nazizminin yenilgiye uğradığı dönemde, sömürge halkları özgürlük kapısı aralanacak diye beklerken sistemi sürdürme konusunda oldukça kararlı görünüyordu. Nitekim 1945 yılında iki sömürgede, yani Cezayir ve Madagaskar'da patlak veren bağımsızlık yanlısı gösterileri kana boğdu. Yapılan düpedüz katliamdı. 90 bin insan öldürüldü iki ülkede. Cezayir'de yürütülen özel savaş birliklerinin adı paraşütçülerdi. Cezayir'deki Fransız ordusu 1945 sonrasında da köy yakma, toplu kıyım, işkence, giyotinle idam gibi birçok yönteme başvurdu. Bütün bu olanlar Fransa'da suskuyla, hiç böyle şeyler olmuyormuş gibi karşılanıyordu. Fransız basını sadece Cezayirli teröristlerin Fransızlara yönelik kanlı eylemlerini yansıtıyordu. 1830 gibi erken bir tarihte Fransa tarafından işgal ve 1842 yılında ilhak edilen ve beyaz kolonların iskanına açılan Cezayir'de yerli Müslüman halkın hiçbir statüsü yoktu. Alman nazizmi karşısında utanç verici bir teslimiyet gösteren Fransa, daha sonra komünistlerin etkin biçimde katıldığı direniş hareketi sayesinde onurunu kurtarmış, 1946 yılında yapılan bir referandum ile 4. Cumhuriyet dönemi başlamıştı. Bu cumhuriyet yoğun siyasal krizlere, savaş sonrasının sol meydan okumalarına tanık oldu. Komünist Partisi ülkenin en büyük partisi ve 1947 yılında Soğuk Savaş başlayana dek koalisyon hükümetlerinin bir ortağıydı. Soğuk Savaş yılları sırasında komünistler ülke içinde büyük bir baskılanma altına alındılar. 1946-1958 yılları arasında Fransa'da 26 hükümet kuruldu. Önce Vietnam, sonra Cezayir'de boy gösteren sömürge savaşları, zaten siyasal krizler içinde zorlanan siyasal sistemi iyice tıkadı. 1956 yılında Fransa'da Cezayir sorununun barışçıl yoldan çözümlenmesinden yana bir seçim kampanyası yürüten Guy Mollet, bir koalisyon hükümeti oluşturdu. Ordunun direnişi karşısında çekildi. Mendes France hükümeti de benzer nedenlerle reform programlarını uygulayamadan çekilme durumunda kaldı. Bu arada FLN önderleri, aralarında Ben Bella da olmak üzere, 1956 yılında Fas'tan Tunus'a uçarken uçakları inmeye zorlanarak tutuklanmışlardı. FLN tutsakları siyasal suçlu kategorisine sokulmuyor, adli suçlu olarak, yani cinayet suçlusu olarak yargılanıyorlardı. Ben Bella ve arkadaşları Paris'te özel bir hapishanede tutuluyorlardı. Siyasetin Fransa'da iyice tıkanması sonucunda 1958 yılında bir çeşit bizdekine benzer 12 Mart olayı meydana geldi. 1. Fransa'da De Gaulle'ün başa geçmesiyle sonuçlanan 1958 hareketinin Türkiye'deki 27 Mayıs hareketi üstündeki etkileri bence araştırmacılar açısından incelenmeye değer bir konudur. Belki askerler başlangıçta Fransız tarzı kısıtlı bir müdahaleyi amaçlamışlardı. O dönemin anayasa tartışmaları aydınlar arasında daha 27 Mayıs'tan önce başlamıştı ve en gözde konulardan biri yeni Fransız anayasasıydı. Cezayir'deki Fransız ordusu ayaklanarak hükümetin çekilmesini, Fransa'nın kurtarıcısı kabul edilen De Gaulle'ün göreve çağrılmasını talep etti. Darbeciler Paris'e yürümeye hazırdı. İç savaş gelip kapıya dayanmıştı. Mayıs ayında hükümetin istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı René Coty, De Gaulle'ü hükümeti kurmakla görevlendirdi. Fransız solu sokakta olayı protesto ediyor, polis tarafından sopadan geçiriliyordu. Acaba demokrasinin ana vatanı Fransa bir Latin Amerika ülkesine mi dönüyordu, yoksa 3. Napolyon'un ruhu avdet mi etmişti? Sonuçta olaylar belli bir takvime bağlı olarak yürür. Haziran 1958'de meclis, 6 ay süreyle ülkeyi kararnamelerle yönetmesi için De Gaulle'e yetki verir. Eylül ayında başkanlık sistemini getiren yeni anayasa halk oyuna sunulur. Ekim ayında ise 5. Cumhuriyet ilan edilir. 1959 Ocağı'nda De Gaulle Cumhurbaşkanı olarak göreve başlar. 1958 yazında gündemde olan bir başka konu ise Avrupa topluluğu sürecini başlatan Roma Antlaşması'nın imzalanmasıdır. İki eski hasım, Almanya ve Fransa, bu yeni birliğin temelini oluşturmaktadır. Fransa'nın klasik sömürgeciliğin köhnemiş mirasını bir an önce terk etmesi, yeni sömürgeciliğin temellerini geliştirmesi gerekmektedir. Bu geçiş döneminin kilit adamı ise De Gaulle'dür. Sömürge savaşları Fransız ekonomisini çökme eşiğine getirmişti. Enflasyon Avrupa'da rekor düzeydeydi. Bu arada parada da reform yapılarak franktan sıfır silindi. Cezayir Savaşı gerek ekonomik gerekse siyasal açıdan Fransa'yı bir dönüm noktasına getiren yoğun bir krize neden olmuştu. Ve Fransa bu krizden dönüşmüş bir ülke olarak çıkmayı başardı. 2. 8 yıl devam eden Cezayir Savaşı sırasında 6 Fransız başbakanı düştü ve 4. Cumhuriyet çöktü. General de Gaulle ve 5. Cumhuriyet'in düşmesine de ramak kaldı. Fransa 2 kez iç savaş tehlikesiyle yüz yüze geldi. 1 milyon Cezayirli, yani tüm Cezayir nüfusunun 20'de biri bu savaş sırasında can verirken, bir o kadar da Avrupalı göçmen Cezayir'i terk etme durumunda kaldı. Cezayirliler bu savaş sırasında 1 milyon insanını kayıp verdi. 2.8 milyon Cezayirli toplama kamplarında tutuldu. O zamanların en gözde tümcelerinden biri, önce ezelim sonra anlaşalım idi. Ne kadar aşina bir yaklaşım değil mi? Cezayir Savaşı, Fransa içindeki Cezayirlilere yönelik yoğun baskılara da neden oldu. Fransa'da yaşayan Cezayirlilerin dernekleri baskı altına alındı, liderleri sık sık tutuklandı. 1961 yılında Cezayirlilerin Paris'teki bir gösterisi polisin açık şiddet kullanımı ile dağıtıldı, onlarcası öldürüldü. Fransa'da sosyalistler, aralarında Mitterrand da olmak üzere, sömürge savaşlarının siyasal sorumluluğunu üstlendiler. O dönemin koalisyon hükümetlerinde yer aldılar. FLN yanında aktif tavır alan Troçkistler dışında komünistler ilk başlangıçta Cezayir savaşçılarını açık bir biçimde desteklemediler. Olaya sadece dar bir milliyetçilik olayı olarak baktılar. Ancak savaşın son döneminde doğrudan savaşa karşı tavır alarak sivil itaatsizlik ve kısmi grev eylemlerini desteklediler. Cezayir Komünist Partisi'nin Fransız üyelerinden Henri Alek, FLN'ye aktif destek veren bir gazeteci olarak en ağır işkencelerden geçirildi. Jean-Paul Sartre ve sınırlı sayıda Fransız aydını ise ilk başından itibaren bu sömürge savaşı karşısında net tavır aldılar ve Cezayir Kurtuluş Savaşçılarını desteklediklerini deklar ettiler. Fransa 1961 yılında Cezayirlilerin temsilcisi olarak FLN ile doğrudan görüşmelere başladı. 1962 Mart'ında Fransız hükümeti ateşkesi kabul etti. Aynı yıl 3 Temmuz'da yapılan referandum sonucunda Cezayir'in bağımsızlığı ilan olundu. Ağustos ayında Cezayir geçici hükümeti yetkilerini FLN Politbürosu'na devretti. Eylül ayında ise Ulusal Anayasal Meclis seçimleri yapıldı. FLN lideri Ahmet Ben Bella hükümetini kurdu. Ülkede yaşayan Fransızların önemli bir bölümü Fransa'ya göç etti. 1963 Ağustos'unda yeni anayasa kabul edilerek tek parti rejimi yaşama geçirildi. Eylül ayında ise Ben Bella devlet başkanı olarak göreve başladı. Cezayir bu sırada Afrika, Asya ve Latin Amerika kıtalarını kaplayan ulusal kurtuluş hareketlerinin sembolü gibi olmuştu. 3. Cezayir devriminin Türkiye'de 27 Mayıs sonrası yükselen radikal bürokrat aydın hareketlenmesi üzerinde önemli bir etkisi oldu. Yön dergisinde buna ilişkin birçok değerlendirme yer almıştı. O günlerde Nasır hareketinin de sol Kemalist sivil asker aydın çevrelerde önemli bir prestiji vardı. Arap dünyasını saran milliyetçi sosyalist politikalar 60'lar Türkiye'sinde de rağbet buldu. İslam'ı sosyalizme entegre etme yaklaşımı ise pek cazip gelmedi. Che Guevara, Nasır, Ben Bella, Tito, Nehru gibi önderler yeni bağlantısızlar hareketinin temellerini attılar. Üçüncü Dünya Hareketi 1965 yılında Cezayir'de toplanacaktı. Ancak 1965 Haziran'ında Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Boumedien bir askeri darbe ile Ben Bella'yı devirdi. Bu aynı zamanda radikalleşen bağlantısız ülkeler hareketine sistemce yapılmış, dolaylı ve örtülü bir müdahaleydi. FLN'nin Boumedien önderliğindeki tek parti rejimi bürokratik bir diktatörlüğe dönüştü. Komünistler baskı altına alındı. 1969'da Cezayir Komünist Partisi üyelerinden Henri Alek, bu kez FLN yönetimince tutuklanıyordu. Berberi toplumu zorla Araplaştırılmaya çalışıldı ve öte yandan rejimdeki İslami vurgu güçlendirildi. Sisteme açık tek muhalefet kapısı olarak camiler kaldı. Öte yandan Cezayir devriminin tutuculaşması ve İslami bir söylemi halk desteği alma adına tercih etmesi İslami muhalefeti meşrulaştırdı. Fıs ilk başta yoksul semtlerinde, işçi mahallelerinde kök saldı. Hiçbir gelecek ufku olmayan gençler adeta Fransız egemenliğine direniş günlerindeki şiddet geleneğini yeniden canlandırdılar. Trajik bir biçimde Cezayir ordusunun şiddeti de Fransız paraşütçülerinin şiddetini aratmıyordu. Bu hayli acı bir öyküydü. Eski sömürgecileri hayli keyiflendiren, bakın sonuç işte bu oldu dedirten bir öykü. Kimi Avrupalılar şimdi laisizmi savunma adına Cezayir darbecilerini desteklerken, kimi Avrupalılar da Fıs'e silah aktarmaya devam ediyorlar. Cezayir toplumu yeni dünya düzensizliği altında tipik bir bölünmeyi yaşıyor. Ben Bella'nın çevresindeki hareket, sayıları 5 milyonu bulan ve hak taleplerini yükselten berberi toplumu ise Cezayir toplumunun gerçek demokratikleşmesini savunuyorlar. Peki 1962'den sonra Fransa'da ne oldu diye sorabilirsiniz. Fransız özel savaşçılarına göre Fransız ordusunun umut bağladığı De Gaulle Fransa'ya ihanet etmişti. Onlar daha önce Cezayir halkına uyguladıkları terörü bu kez de De Gaulle ve Sartre gibi aydınlara yönelttiler. OAS diye gizli bir örgüt kurarak suikast ve bombalama eylemlerine giriştiler. Fransız ordusuna isyan çağrıları yaptılar. Fransa kendi yarattığı aygıtların bedelini ödeme durumunda kaldı. Fransız siyasetine De Gaulle ile birlikte modern bir tutuculuk egemen oldu. Ta ki 1968 olayı patlak verip De Gaulle sayfasını kapatana dek. Sartre aydın olarak kendini angaje sayan, tavır almayı görev sayan bir geleneğin öncülerindendi. Sartre Nazi işgaline karşı direniş hareketi içinde yer aldı. Komünistlerle dalgalı ilişkisi olan Sartre, onların ideallerini meşru ve haklı bulurken, real politikaları karşısında ise eleştirel bir tavır aldı. Komünistler ise onun zaman zaman barış hareketinin olumlu bir destekçisi olarak görürken, zaman zaman da eleştirilerini bir burjuva aydınının tutarsızlıkları diye nitelediler. Sartre 1968 hareketini gönülden destekledi. Daha sonra radikal Fransız solunun kendini ifade etme hakkını savundu. Vietnam Savaşı sırasında ABD hükümetini yargılayan Russell Mahkemesi'nin öncülerinden biri oldu. Ama aynı Sartre, Vietnam'dan kaçan mültecilere sahip çıkan inisiyatifin içinde de yer aldı. Sartre'ın tavrı her zaman etik bir ağırlık taşıdı, ütopyalardan yana oldu, angajeliği içerdi. Foucault ve birçok Fransız aydını 1968 sonrası dönemde anti-otoriter, iktidar karşıtı çıkışların yanında Sartre ile birlikte tavır almayı önemsedi. Sartre'ın Cezayir Savaşı ile ilgili yazıları, biz Türkiye aydınları için ayrı bir uyarıcı önem taşıyor. Etik bir tavır geliştirmenin zorunluluğunu sergiliyor. Sartre'ın onuru Fransa'dan önce kendi onuruydu. Ülkesi bu tavırdan dolayı kendisine pay çıkarsın ya da çıkarmasın. Aydın onuru Türkiye aydınının önünde gecikmiş bir görev olarak hala duruyor. Ragıp Zarakoğlu. Birinci ayrımın sonu sayfa 13.